Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksenden merhabalar efendim. Bugün 10 Eylül 2021 günlerden Cuma, dünyadan haberlerle yine karşınızdayız hafta içi her gün olduğu gibi. Küresel vaka sayıları 222,5 milyon, can kaybı 4.6 milyondan fazla. Amerika'da 40,5 milyona yakın vaka var, 652 binden fazla can kaybı var. Dünya çapında 5,5 milyon doz aşı vurulduğunu Dünya Sağlık Örgütü duyurmuştu verilerine dayanarak. Üçüncü doz vurulmasın deniliyor ama pek çok ülke üçüncü doz vuruyor. Delta, Mu varyantları derken bir de Japonya'da Eta varyantından söz edilmeye başlandı. Küresel politikalarda yine Afganistan, Taliban 11 Eylül yani yarın yeni geçici hükümetinin, Taliban hükümetinin yemin töreni olacağı duyurulmuştu ancak bugün Taliban sözcüsünden bu törenin 11 Eylül'de yapılmayacağı açıklaması geldi. Geçici hükümeti tanıyan yok gibi gözüküyor. İlk uçuş Kabil'den Katar Hava Yolları tarafından yapıldı ama geçici Taliban hükümeti kimseyi memnun etmemiş gözüküyor. Görebildiğim kadarıyla Rusya'dan açıklama var. Yemin törenine katılmayacakları hiçbir biçimde yolunda. BRICS zirvesi söz konusuydu ve burada hem Rusya liderinin hem BRICS üyesi ülkelerin, Brezilya'nın, Hindistan'ın, Rusya'nın, Çin'in mesajları vardı. Afganistan teması öne çıktı. Birazdan detayları aktarmaya çalışacağım. Pek çok başlık var dünyadan, Avrupa'dan başlıklar var. Orta Doğu'da, Lübnan'da hükümet kurulmak üzere gibi gözüküyor. Necip Mikati Başbakanlığında bugün duyurulması bekleniyor. Amerika'nın öncülüğüyle Sezar yaptırımları filan da boşlayarak Amerika, Suriye'yi de kullanarak Lübnan'a yakıt sağlamak üzere Arap ülkelerini Amman'da uzlaştırmış bir Amerika var gibi. İran'ın bu arada gönderdiği yakıtın Banyas Limanı'na ulaştığı haberleri vardı. Lübnan'a yakıt sağlama rekabeti diyelim. Ve dün aslında ilk sonuçları aktarmıştık. Fas'ta düzenlenen genel seçimlerde çarpıcı bir tablo çıktı ortaya. Aslında uzun süredir iktidarda olan İslamcılar, Adalet ve Kalkınma Partisi, Fas'ın AKP'si diyelim, meclisteki sandalyelerin %90'ını kaybetti. Acayip bir tablo çıktı ortaya Fas'ta. Hem de katılım oranı 2016 seçimlerinden daha yüksek çıkmış gözüküyor, %50'den fazla. Ne oluyor Kuzey Afrika hattında? Daha çok Libya'ya odaklı bakıyoruz. Tunus'taki son gelişmeler, Ennahda hareketinin, İkvam hareketinin, Cumhurbaşkanı'nın duruma müdahale etmesiyle iktidardan men edilmesi süreci var idi. Birdenbire Fas'tan böyle bir seçim sonucu geldi. Bugün bölgeyi yakından takip eden gerek Libya gerek Fas gazeteci Bereket Kara bağlanacağız. Programın ikinci yarısında kendisiyle Fas'taki gelişmeleri değerlendirmeye çalışacağız efendim. Dünyadan diğer başlıkları da vaktim el verdiğince aktarmaya çalışacağım sizlere. Başlamadan yine her zaman olduğu gibi frekanslarımızı tekrarlamak istiyorum. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden cep telefonu uygulamasıyla Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımızın linki de var. YouTube'dan da ekseri izleyebilirsiniz. Hatta izlerseniz de çok seviniriz. Bir de like ederseniz diyelim. Twitter'dan linki de paylaşıyorum. Tıklarsanız oradan izleyebilirsiniz. Başlayalım eksene. Evet, önce Covid notları ile yine başlayacağım. Her zaman olduğu gibi pandemi bitmiş değil efendim. Delta varyantı dünya çapında yayılmıştı. Bir de Mu varyantı Kolombiya, Latin Amerika'dan kaynaklanan bu varyantı bu hafta daha fazla konuşulmuştu. Japonya Sağlık Bakanlığı ise ülkede ilk kez ETA varyantının göründüğünü duyurdu. 18 kişi de bu varyant görülmüş aslında. Biliyorsunuz artık ülkelerle değil de yani Hindistan'da Çin varyantıydı şu bu değil. Yunan alfabesiyle ifade ediliyor epeydir. Ve tabii ki bu sadece Japonya ile alakalı bir şey değil. Britanya'da çıktığı belirtiliyor. Dünya Sağlık Örgütü işte alfa, beta, gamma, delta mutasyonlarında endişe edilecek mutasyonlar sınıfına dahil etmişti. Güney Amerika'da işte lambda mutasyonu vardı. Mu çıkmıştı. Hindistan'da kappa vardı. Böyle mutasyonlar var. Mutasyonlar ligi diyeceğimiz bir durum var. Alman biyoteknoloji firması BioNTech bu arada 5 ila 11 yaş arasındaki çocuklara kullanım izni için başvuruda bulunmaya hazırlanıyormuş. Gelecek haftalarda bu başvuruları yapacakları söyleniyor efendim. Amerika'da bu arada dün aktarmıştım Joe Biden BM Genel Kurulu toplantıları başlayacak. Amerika'nın öncülüğünde bir pandemi COVID-19 yanıt zirvesi planlıyor deniliyordu. Fakat davetiye kimseye gitmemiş anladığım kadarıyla ya da bir takım ülkelere bildirimde bulunulmuş herhalde. Biden dün Amerika için bütün federal çalışanlar için aşıları zorunlu kılan bir tavır aldı. 100'den fazla elemanı olan tüm iş yerlerine ya aşı ya da test, bu arada aşı olmazsa da test zorunluluğu da devreye sokuluyor. Kapsamlı bir açıklama yaptı. Amerika'da tabii pandemi yüksek düzeyde aşılamaya rağmen aşılabilmiş değil. Dediğim gibi 40,5 milyondan fazla vaka var. Microsoft şirketi eve dönüşleri, yani artık işte evden çalışma, ofislere dönüşleri tamamen kaldırmış gözüküyor. Ertelemiş gözüküyor. Zaman vermiyorlar, yani bir ay, iki ay, üç ay falan gibi bir zaman vermiyorlar. Dolayısıyla da ofislere dönüş artık ortadan kalkıyor gibi yavaş yavaş. Britanya sağlık sistemi durum vahimleşmiş gözüküyor. Pandemiyle mücadele edeceğiz derken hastanelerdeki diğer hastalıklarda rekor seviyelere ulaşılmış efendim. 5.6 milyon insan tedavi olmak için bekliyorlar. Çünkü hastaneler COVID-19'a odaklanmışlardı. İskoçya bu arada, İskoçya'nın yerel parlamentosu 1 Ekim itibariyle aşı pasaportunu devreye sokma kararı almış durumda. İtalya'da aşı zorunluluğundan bahsediyordu Mario Draghi hükümeti. Ancak bundan bu tabii tepkilere de yol açtığı için henüz buna bu planı hayata geçirecek bir durumda değiller. Ama 3. doz aşıya onlar da başlama kararı aldılar. Orada da yeşil geçiş diye İtalya'da bir büyük tepki çeken bir aşı pasaportu meselesi var efendim. Aşı karşıtları bu arada protesto gösterisi yapıyorlar. Avrupa'da Danimarka COVID-19 önlemlerini tamamen kaldıran ilk Avrupa ülkesi oldu bu arada. 11 Mart'ta başlamıştı önlemler. Artık vatandaşlar maske takmayacaklar. Restoranlara, spor salonlarına, tiyatrolara, gece kulüplerine aşı kartlarını gösterecekler. Tabii aşı olmak gerekiyor bu durumda. Öyle girebilecekler. Ve ayrıca tabii COVID-19 Danimarka'da son derece tehlikeli hastalık kategorisinden de çıkartılmış. Umarız gerçekten %80'ini bu arada aşılamış durumdalar. Danimarka'da nüfusun umarım tümüyle geçmiştir. Avrupa Birliği salgın nedeniyle seyahat kısıtlama listesini yine güncellemiş efendim. 6 ülkeyi çıkartmışlar. Muaf tutulan ülkeler listesinden Arnavutluk, Ermenistan, Azerbaycan, Brunei, Japonya, Sırbistan'ı çıkartmışlar. Uruguay'da eklemişler. Böyle bir tablo çıkmış Avrupalılar açısından. Vietnam'da farklı farklı aşılar, ne varsa kullanıyorlar anladığımız kadarıyla. Karıştırarak kullanıyorlar. Çünkü aşı kıtlığı ortaya çıktığı söyleniyor ki iyi yöneten ülkelerden bir tanesiydi Vietnam bu krizi. Küba'da da 2 yaş üstü çocukların aşılanmasına başlandı. Kendi aşılarıyla Soberana 02 çocuklara onay verilmişti. Küba'da kullanılıyor. Kasım ayında %90 nüfusu, zaten ada nüfusu yaklaşık 11,2 milyon civarında aşılamayı da hedefliyorlar. Türkiye'de Vaka sayısı 23.846 olarak dün akşam açıklandı Sağlık Bakanlığı tarafından. 257 de can kaybı var. Parlak bir tablo yok. Sağlık Bakanı'nın açıklamaları 100 milyon doz aşıya bu arada Türkiye'de ulaşılmıştı. Aşı oranları çok fena gözükmüyor ama vaka sayılarındaki artış da Türkiye'de durdurulamıyor efendim. Başka ne gibi önlemler alınacak belli değil. Bu arada İstanbul'da aşı karşılarının düzenleyeceği miting, büyük uyanış mitingi. Enteresan bir isim de bulmuşlar. Maltepe Kaymakamlığı izin vermemişti. Valilik izin vermişti. Böyle tuhaf bir tablo çıkmıştı. Şimdi çift doz aşı olmayanların alınmayacağı yolunda haberler gördüm ben. Tam da şey yapamadım dünya haberlerine bakmaktan ama çok enteresan bir tablo çıkıyor ortaya. O zaman adamlar aşı karşıtı zaten. Neden böyle bir şey olsun? Yani çok tuhaf işin aslı. Böyle bir Türkiye'de de manzara var. Amerika'dan birkaç not aktaralım. Amerika'da Texas eyaletinde tartışmalı kürtaj yasası. Yani Afgan kadınlarının özgürlük sorunlarıyla ilgilenen Amerikalılar bir anda Texas'ta 6 hafta hamile olup olmadığını genç kadınlar anlayamazlar bile. Bu tabii Amerikan anayasasıyla da kendilerine tanınmış bir sağlık hakkıydı ama eyalet, muhafazakar eyalet yeni yasayı devreye soktu. Bireyler itiraz edebiliyorlar kürtaj sağlık sorunu tabii ki yardımcı olacakları cezalandırma yolunda. Adalet Bakanlığı Amerika'da dava açmış Texas eyaletine Amerikan anayasasının ilkelerine aykırı olduğunu söylüyorlar. Texas'la çok ciddi derdi var Biden yönetiminin, Demokrat Parti iktidarı ama Texas valisi muhafazakar kanattan. Sosyal medya şirketlerinin ne dair de bir kullanıcı hesaplarının kapatılması, Trump'ın hesapları gibi Twitter, Facebook biliyorsunuz. Amerika'daki daha sağ kanat taban diyelim, Trump ve Trump çevresi ve tabanına dair kısıtlamalar devreye girmiş. Tabii özel girişim olduğu için kimse de çok fazla tartışamadı ama ifade özgürlüğü bağlamında da epey bir fırtına kopmuştu. Şimdi Texas valisi sosyal medya şirketlerinin kullanıcıları görüşleri nedeniyle engellemesini yasaklamış. Enteresan bir vakayla karşı karşıyayız. Vali, muhafazakar cumhuriyetçi Texas valisi Greg Abbott diyor ki sosyal medya artık modern bir halk meydanı haline geldi. Tartışmalar ve bilgi özgürce dolaşmalı. Tabii uyduruk bilgiler de dolaşıyor. Onları kim nasıl denetleyecek sorusu çıkıyor. Denetlemeye kalktığınız zaman da sansür meselesi çıkıyor. Dolayısıyla böyle bir acayip bir tartışma ortaya çıkmış durumda. Şirketlerin içerik yönetimi ve moderasyon politikalarını açıklamalarını zorunlu tutuyor. Yani kafası kafanıza göre şu fikri, şu bilgiyi paylaşanı nasıl susturursunuz demeye getirmiş. Ama tabii bu da aşırılıkçı fikirlerin yayılması gibi bir başka problem ortaya çıkartıyor. Denetimi zor bir alan tabii ki. Evet. Amerika'da yarın 11 Eylül 20. yıl dönümü 11 Eylül saldırıları 200 kuleler ve Pentagon'a düzenlenen 19 hava korsanı bunların 15'i Suudi Arabistan vatandaşıydı. Amerika 20. yıl dönümünde Afganistan'dan çekilmiş bir Amerika tablosu ile karşı karşıya. Bush'un döneminde Afganistan'a saldırmıştı. En uzun savaşı olmuştu Amerikan yönetiminin. Şimdi tabii aradan bunca zaman geçti. George Bush yönetimi o dönemde ulusal terörizm OHAL'i çıkartmıştı. Olağanüstü hal, bir nevi olağanüstü hal. Joe Biden bunu uzatma kararı almış. 20. yıl dönümünde enteresan bir telefon görüşmesi var. Çin lideri Xi Jinping'le 7 ay sonra ilk defa telefonda görüşmüşler. Üstelik 90 dakika sürmüş. Amerika ile Çin ilişkileri çok gergin. Özellikle Çin diplomasisi son dönemde hemen her konuda sadece Afganistan değil, Tayvan'dan tutalım, Hong Kong'a, Huawei'ye, ticari anlaşmazlıklara ki Trump döneminde daha da alttan alan bir tavırları olduğu söylenebilir ama şimdi Biden'la birlikte hakikaten Amerika'ya yönelik diplomatik tonunu yükseltmiş durumda. 90 dakika görüşmüş Joe Biden'la Çin Devlet Başkanı Xi Jinping. Kapsamlı ve stratejik bir görüşme gerçekleştirdiklerini söylüyor Beyaz Saray açıklaması. Çıkarların, değerlerin, bakış açılarının kesiştiği, ayrıldığı noktalar diyorlar. Ekonomiyi tabii, iklim değişikliği, pandemiyle mücadele ama yani tabii çok içerik yok. Muhtemelen hafta sonu biraz daha belki perde arkası dökülür. Evet, Çin devlet medyası bu arada Global Times'ın ki defalarca benzeri girişimlerde olmuştu. Meşhur milyarder yatırımcı George Soros, Açık Toplum Vakfı'yla tanıdığımız hedge fund yöneticisi, küresel ekonomik terörist ilan etmiş Global Times. Amerikalı, Macaristan doğumlu Amerikalı milyarderi aslında 4 Eylül tarihli makale, ben geç görmüşüm bunu. Enteresan, Amerikan yatırımcılarına son dönemde Soros pek çok makale yazdı ve her birinde de Amerikan yatırımcılarına Çin'e yatırım yapmama çağrısında bulundu. Çin şirketlerine 100 milyarlarca dolarlık yatırım gidiyor dedi. 91 yaşında George Soros ve Xi Jinping'i otoriterlikle suçluyor. Hatta çok tehlikeli olduğunu, özgür toplumların en tehlikeli düşmanı diye de ilan etmişti onu. Böyle bir kapışma var ticari alanda da Soros üzerinden. Evet, Afganistan'a gelelim. Geçici hükümet kuruldu. Taliban'ın geçici hükümeti Amerika'nın terör listesinde, aslında Amerika sayesinde serbest bırakılmış ama aranlar listesinde kalan, BM'nin de bu arada terör listesinde yaptırım uygulanmaları gerekiyor, uygulamak gerekiyor bu Afgan hükümetinin Taliban üyelerine. Onlar hükümeti açıkladılar. 11 Eylül, yani yarın normalde yemin töreni yıl dönümünde yapılacak deniliyordu. Ama bir Taliban kaynağı, Kültür Komisyonu üyesi İnamullah Samangani, yemin töreni için birkaç gün önce iptal kararı alındığını duyurmuş. Cumartesi yapılacak, yani 11 Eylül'de yapılacak haberlerinin doğru olmadığını söylemiş. Göreceğiz yarın yapılacak mı, yapılmayacak mı? Ama tabii Taliban hükümeti, geçici bir hükümet açıkladıklarını duyurdular. Tanıyan yok şimdiye kadar. Herkes temkinli ve ortadaki tablo da çok parlak değil. Birazdan aktaracağım. Rusya'dan açıklama geldi. Yemin törenine katılmayacağız hiçbir biçimde diye Dmitri Peskov, Kremlin sözcüsü, dile getirdi. Taliban sözcüleri diyorlar ki yeni Afgan hükümeti, yani bu geçici bir hükümet, yeni hükümet olacak. O hükümette de Taliban mensubu olmayanlar da bulunacak diye bir açıklama. Süheyl Şahin yapmış bunu, sözcü yapmış. Kapsayıcı hükümet herkesin beklentisi oydu. Oysa geçici hükümet pek kapsayıcı olmadı açıkçası. Tam tersine Pakistan istihbaratının şefinin Kabil'e gitmesi, yeni hükümetin birleşimine dair soru işaretleri. Pakistan tabii ki suçlandı, yalanlıyor Pakistan ama Pakistan'ın Panjshir direnişinin kırılmasına havadan ve karadan destek verdiği iddiaları da vardı. Ahmet Şah Mesut'un oğlu çağrı yaptı ve Afganistan'da da kadınların da öncülük ettiği protestolar oldu. Şimdi tabii karmaşık bir tablo olduğu açık. Bir yandan ilk Doha'ya 113 yolcu deniliyor. Aslında 200 kadar Kanadalı, Alman, Hollandalı, Amerikalı uçağa bindiler ve Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'ndan ulaştılar diye haberler vardı. Bu arada Karzai Havaalanı da ismini değiştirmiş Taliban. Ama ne olduğunu bilemiyoruz. Hamid Karzai'yi kapsayıcı hükümetlerine katmamışlardı. Bundan sonra katarlar mı bilmiyoruz ama havaalanından ismini çıkartmışlar. Öyle anlaşılıyor. Ayrıca Ahmet Şah Mesud'un ismini taşıyan Kabil'deki meydanda da bir isim değişikliği yapmışlar. Böyle bir tablo var. Taliban sancı içerisinde diyebiliriz. Sözcüsü Zabihullah, bir sürü de sözcü var. Hangisini şey yapacağımı unutuyorum sürekli. Amerikan yönetimine suçlayıcı açıklamalar yaptı. Doha Anlaşması 29 Şubat 2020, o sayede Amerika çekildi, NATO çekildi. Bu anlaşma, Taliban bir hükümet kurulunca Taliban'ın listeden çıkartılması, terör listesinden çıkartılması, Amerika'nın terör listesinden de Birleşmiş Milletler'den de çıkartılması için Amerikan diplomasinin çalışmasını içeriyordu o anlaşma. Ama tabii Taliban da sözlerini tutmadığı için Amerikalılar da biraz daha top çeviriyorlar demek gerekiyor bu bağlamda. Dolayısıyla Taliban ABD Doha Anlaşması'nı ihlal ediyor diye Taliban sözcüsü Mücahit açıklama yapmış durumda. Amerikalılar henüz bir genelleme yapamayız Taliban'la gibi, Dışişleri Bakanlığı sözcüsü öyle dedi. Bir yandan işte Katar Hava Yolları'yla Taliban'ın yeni tahliyelere izin vermesinden memnuniyetlerini dile getiriyor Amerikalılar ama diğer yandan da bu tanıma meselesini çok da anmıyorlar. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu bu arada Katarlı mevkidaşıyla Afganistan'ı görüşmüş. Abdurrahman El Sani ile görüşmesi var. Afganistan içerisinden gelen haberlerde çok parlak değil. Gerek kadınların dövülmesi, silah çekilmesi, gerek gazeteciler, iki gazeteci Etilatrus gazetesi muhabiri Etilatrus, evet. Taki Daryabi ve ayrıca bir foto muhabiri var. Nematullah Nakdi. Bu protesto gösterilerini takip ettikleri için Taliban militanları tarafından bir karakola götürülmüşler. Job, elektrik kablosu kamçıyla dövülmüşler. Suratlarına ayakkabılarla postallarla basılmış ve üzerlerini çıkartıp yaralarını göstermişler. Neden dövüldüğümü sordum diyor Nakdi, AFP'ye konuşmuş. Bana kafan kesilmediği için şanslısın dediler diyor. Taliban yöntemleri böyle yöntemler. Nobel ödüllü Malala Yousafzai, Pakistanlı aslında, bir Taliban militanı tarafından bindiği otobüs okula giderken basılmıştı ve başına gelmedik kalmamıştı. Pakistan'da olmuştu bu, Afganistan'da olmamıştı ama tabii Taliban Pakistan'da da etkili bir hareket. Başına ateş açmıştı, batıya gitti, Britanya'ya ameliyat geçirdi. 2013'te taburcu edildi, Britanya'ya yerleşti. Ve 2014 senesinde de Nobel Barış Ödülü aldı. Kızların eğitimi okuması için mücadelesini sürdüren Malala Yousafzai açıklama yapmış. Eğer harekete geçmezsek Afgan kızlarının akıbeti benim gibi olabilir demiş. BM Güvenlik Konseyi'ne kendisi hitap etmiş. Tabii insani yardımlar konuşuluyor dün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda. Afganistan oturumu yapıldı. Afganistan'ın BM'de temsilcisi var. Taliban'ı temsil etmiyor. Aslında Taliban'ın devirdiği silahla hükümeti temsil ediyor. Gulam Isakzai Birleşmiş Milletler'e çağrı yaptı. Demokratik olarak seçilmiş hükümeti devirdi Taliban. Taliban'ı tanımayın çağrısı yaptı bu oturumda. Bir yandan kıvranıyorlar tabii. Yani insani yardım göndermeleri gerekiyor Afganistan'a. Durum parlak değil. Özel temsilci, Birleşmiş Milletler özel temsilcisi Deborah Lyons da oturumda konuşmuş ve farklı mekanizmalar önermiş. Bir yandan Afgan ekonomisi çökmesin, geçici para girişine izin verelim, milyonlar yoksulluğa itilebilir demiş. Yani çok da yumuşaklar Taliban'a karşı, enteresan hakikaten. Diyor ki yani kendisi Taliban'a şans verelim, hani para verirsek... Parayı görünce kendilerine şans tanındığını anlarlar filan. Ne kadar ılımlı bir yaklaşımları var Taliban'a. Hakikaten hayret verici bir mesele. Hani eğer para verir şans tanırsak onlar da insan hakları, işte cinsiyet haklarını falan gözetirler gibi tuhaf bir açıklama yapmış. Birleşmiş Milletler de bu arada Türkiye ve Katar'a teşekkür etmişler. Düzenli ticari uçuşların gerçekleşmesi için Kabil Havaalanı'nın bakım, onarım meseleleri vesaire. Oturuma Türkiye'de davet ediliyor Güvenlik Konseyi oturumuna. Pardon, Genel Kurul dedim başta, Güvenlik Konseyi oturumu. Türkiye'nin BM daimi temsilcisi Feridun Sinirlioğlu da bir konuşma yapmış. Türkiye'nin kademeli angajman politikası izlediğini söylemiş ve bunun doğru bir yaklaşım olduğuna inandıklarını belirtmiş. Taliban'ın sözlerini tutup tutmayacağına bakacağız diyor Feridun Sinirlioğlu ama Afgan halkına da yardım etmek gerektiğini, Türkiye ve Katar'ın da zaten bunun için uğraştığını, üstelik bir de Kabil Havaalanı'nın işler kılınması için uğraştıklarını dile getirmiş. Tabii insan hakları ihlalleri, kadın ve kız çocuklarının haklarının ihlalini takip edeceğiz. Hesap vereceklerinin gayet farkındalar diyor. Bilmiyorum, ben emin değilim farkındalar mı ama Feridun Sinirlioğlu böyle demiş, gelişmeleri takip ediyoruz demiş. Dünyanın bir kıvranışı var. Avrupa Birliği'ne aktarmıştım size. Koşullu ilişki 5 şart ortaya koydular. Pek bunlar olmayacak. Bir yandan da güvenlik savunma komitesi toplanıp Amerika böyle pat diye çekildi. Biz böyle ne yapacağımızı şaşırdık. Bu meseleyi de tartışmışlar. Pek bir çözüme de varamamışlar efendim. Başta dediğim gibi Kremlin'den açıklama var. Taliban'ın göreve geliş törenine biz katılmayacağız hiçbir biçimde dedi Dmitri Peskov, Kremlin sözcüsü. Ayrıca bu Taliban'ın şu an iktidara gelmesinden kazanç çıkan bir taraf olmadığını söylemiş. Rusya açısından durumun kaygılı durumu şöyle özetliyor aslında. Hem terörizmin Afganistan'dan saçılması hem de uyuşturucu. Baştan beri Rusya ve Orta Asya Cumhuriyetlerinin en büyük problemi. Buna bir de göçü eklemek gerekiyor. Çünkü Orta Asya Kolektif Güvenlik Anlaşması örgütünün de üyesi olan pek çok Orta Asya ülkesi Afganistan'dan göçle de karşı karşıya kalabilir kaygıları var. Bu konu Doğu'da çok yoğun tartışılıyor. Hem Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü hem Şangay İşbirliği Örgütü toplantıları da olacak yakında. Bir de BRICS zirvesi vardı. Yani gelişmekte olan ülkeler diye nitelendirmek herhalde gerekiyor. BRICS zirvesinde Rusya lideri Vladimir Putin hitap etti. Amerika'nın Afganistan deneyine giriştiğini ve şimdi bedelini bütün dünyanın ödemek zorunda kaldığını söylemiş Vladimir Putin. BRICS'te çok yoğun tartışılmış. Tehdit vurgusu daha fazla Putin'in konuşmasında. Terörün ve uyuşturucu kaçakçılığının bizi tehdit etmemesi gerekiyor vurgusu yapmış. Çok kutuplu, bu arada göçmen akınının durdurulması gerektiğini de belirtmiş. Çok kutuplu dünya düzeninin inşa edilmesi gerektiğini dile getiriyor. BM temelli, BM uluslararası hukuk, BM temelli olmak durumunda demiş kendisi. Bir de BRICS'te Yeni Delhi, tabii sanal yapıldı BRICS zirvesi pandemi koşullarında. Ev sahipliğinde Hindistan tarafı yaptı. Yeni Delhi deklarasyonu çıktı BRICS zirvesinden. Bu deklarasyonun da özü aslında Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS. BRICS'in Yeni Delhi deklarasyonunun özü Afganistan'ın terör gruplarının diğer ülkelere saldırı için bir güvenli liman olmaması vurgusu. Aynı şekilde terörle mücadelenin önemi, kadın ve azınlık haklarının, insan haklarının önemini vurgulamışlar deklarasyonda. Yine istikrar, barış, kapsayıcı diyalog diyorlar. Bolsonaro, Brezilya lideri, aşırı sağcı lider, narkotik probleme dikkat çekmiş konuşmasında. Başka gündemleri de var kendi aralarında, Kalkınma Bankası, Mali İşbirliği, ama asıl tabii Afganistan'a odaklanmış durumdalar. Göç meselesi büyük problem. Afganistan henüz bunun içerisinde tam olarak yok gibi gözükse de Türkiye'nin dört bir yanında pek çok yasa dışı göçmen yakalanıyor. Sağda solda haberleri sürekli çıkıyor. Britanya ile Fransa arasında bu konu büyük bir probleme dönüşmeye aday. Çünkü Britanya'da Manş Denizi'ni geçerek ülkeye girecekleri engellemek ve tekneleri Fransa'ya geri itmek için plan başlatılmış. Fransızlar, Paris yönetimi, Macron yönetimi göçmenleri geri çevirme işi, yani Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanıyor, şantaj olarak nitelendirmiş. Fransız İçişleri Bakanı'nın açıklamaları var. Uluslararası hukuk ve iç hukuka uygun davranıyoruz diyor İngilizler. Fransızlar olmaz böyle bir şey diyor. En son pazartesi 785 göçmen Manş Denizi'ni aşıp Britanya'ya ulaşmış. Ada konumlarını kullanarak engellemeye çalışıyorlar. Priti Patel İçişleri Bakanı Britanya'nın ve Fransa'nın da İçişleri Bakanı Gerald Darmanin. Darmanin de biraz böyle hem bir araya gelip görüşüyorlar hem de bu konuda kapışmaya başladılar desek yeridir. Evet, Rusya coğrafyasından aktaracaklarım. Ukrayna lideri Vladimir Zelenski'nin Biden'la görüştükten sonra Beyaz Saray'da tonunu arttırdığı gözleniyor. Rusya ile topyekun savaş olasılığı olduğunu söylemiş kendisi. Yani ben Rusya'nın savaşacağını çok zannetmiyorum Ukrayna ile, ama tabii topyekun Kırım'a Ukrayna ordusu dalarsa mümkün olabilir belki. Kendisi demiş ki eğer böyle bir şey olursa Rusya çok büyük bir hata yapar demiş. Bir yandan da Putin'le görüşme arzusunu Dışişleri Bakanı tarafından sürekli dile getiriyorlar. Kuleba sürekli bahsediyor bundan. Rusya tabii Kırım'ı, Kırım davası bitmiştir, konuşulacak bir şey yok. 1950'lerde Ukrayna'ya hediye edilmişti. Kendi iradeleriyle sandık kuruldu, geri döndüler Rusya Federasyonu'na diyorlar. Ukrayna'da geçen sene Belarus'taki olaylar, renkli devrim girişimi sırasında bir takım Rus özel şirketi, Wagner Rus özel şirketinin elemanları ki oradan başka bir ülkeye geçeceklerdi. Biraz karışıklık çıkmıştı, sanki Belarus'a darbe yapmaya gitmişler gibi bir operasyon kokan bir olay olmuştu. Bu konu bir de Ukrayna parlamentosunda kapışmaya dönüşmüş yaka paça. Yakın iki andı haberi açıklandı, duyuruldu tarafından Almanya'yla. Rusya diyor ki Merkel 26'sında Almanya'da seçimler var. Merkel gittikten sonra Rus doğalgazına Almanya'nın ilgi duymaya devam etmesini bekliyoruz diye açıklama yapmış. Rusya'da da 17-19 Eylül'de seçimler var, Duma seçimleri var. Yabancıların dış müdahalede bulunma çabasında olduğunun kesin olduğu kanaatinde Moskova, ama neyse ki onlara karşı kendimizi koruyacak mekanizmalarımız var diye Dmitri Peskov'un açıklamaları var efendim. Ve Orta Doğu. Orta Doğu'ya geçmeden Almanya'da bu arada 26'sında demiştim. Almanya notum da enteresan bir şey. Gelişme var. Seçimlere 2 hafta kaldı. Maliye ve Adalet Bakanlığı'na savcılıklar baskın düzenlemişler. Arama yapmışlar. Merkel'in Hristiyan Demokrat Birlik Partisi var, koalisyon hükümeti var sosyal demokratlarla. Olaf Scholz, üstelik Scholz bir de sosyal demokratların liderliğine başbakan adayı kendisi. Mali İstihbarat Birimi, Maliye Bakanlığı düzenliyor operasyonu ve bakanlığın bir takım kurumlarında kara para aklama uyarıları var. Bunları örtbas etmişler. Milyonlarca euroluk şüpheli para transferleri var. Bunları araştırmamışlar. Birilerine favor yapılmış, iyilik yapılmış bir nevi diyorlar. Enteresan bir mali operasyon var yani Almanya'da. Evet, Suriye'den şimdi Moskova dün İsrail Dışişleri Bakanı'nı ağırladı, Sergey Lavrov. Yair Lapid, İsrail'in Dışişleri Bakanı, Moskova'ya gitmişti. En baş mesele tabii ki konu bir İran'ın nükleer anlaşması, Viyana'da süren müzakereler ki Rusya bu anlaşmanın değiştirilmesine karşı çıkmıştı, onu tekrarladı Rus tarafı. İkincisi de İsrail'in Suriye topraklarındaki İran hedeflerini sürekli olarak vurması, Rusya'nın belli bir noktada İsrail'e dur diyebileceği yönünde görüşler dile getiriliyordu. Bu konuyu da konuşmuşlar. Sergey Lavrov'un açıklamalarında Suriye'nin üçüncü ülkeler arasında çatışma alanına dönüşmesine karşı oldukları vurgusu yer alıyor. Suriye topraklarında İsrail'e veya başka ülkelere yönelik kullanılmasını istemiyoruz vurgusu yer alıyor. İsrail basınından okuyabildiğim kadarıyla İsrail tarafı saldırı haklarını saklı tuttuklarının altını çizmiş. Çavuşoğlu'nun Suriye halkının meşru temsilcisi oldukları iddiasıyla kurdurulan koalisyon, ulusal koalisyon başkanlığına Salem El Meslet seçilmiş. Kim seçmiş bilmiyorum. Müzakere komisyonu başkanı Anas Abdeh. Suriyeliler tanıyor mu acaba bu isimleri? Emin değilim, onlarla görüşmüş Çavuşoğlu. Destekleri tam, yani birileri de Türkiye'de kendi kendine geçici hükümet ilan eden birilerini meşru bulup görürse ne olur diye insan düşünüyor tabii bu girişim karşısında efendim. Enteresan bir durum. Evet, Suriye ile ilgili bir başlık da Suriye Demokratik Konseyi'nin Amerika temsilcisi isim. Rusya medyasına konuşmuş ve demiş ki, ismini bir dakika, Bassam Saker. Demiş ki Amerika Afganistan'dan çekildikten sonra buradan da pat diye çekilebilir. Sözlerini tutup tutmayacaklarını bilmiyoruz demiş. Enteresan bir açıklama. Geçtiğimiz günlerde Suriye'den bir çekilme ufak çaplı olduğu iddiaları yalanlamış tabii Pentagon tarafından. İlk defa böyle bir tepki gelmiş. Irak'ta Kürdistan bölgesel yönetiminde yine bir anayasa tartışmaları var. Genelde sonuçsuz kalıyor ama Hristiyanlar özellik talep etmişler. Bölüm bölüm nereye kadar? Nasıl bir özellik? Zaten Kürdistan bölgesel yönetimi özerk bir bölge. Onun içinde bir başka bir özerk bölge talebi varmış. Hristiyan El Rafideyn grubu böyle bir talepte bulunmuş efendim. Evet, Lübnan nihayet başbakan olarak atanan Michel Aoun'dan görevi alan Necip Mikati hükümeti kuruyor gibi gözüküyor. Bugün itibariyle kuracağı söyleniyor. Amerika elçisi Dışişleri Bakanı olacakmış yeni hükümette, gelen bilgilere göre Abdullah Ebu Habib. Bakalım gerçekleşecek mi? Tabii büyük bir kriz var Lübnan'da. En son 4 Arap ülkesi doğalgaz sevkiyat konusunda anlaşma sağladılar. Biraz Amerika sevk etti. Hatta Mısır doğalgazı Ürdün ve Suriye üzerinden Lübnan'a gidecek. Ama enteresan olanı Sezar yasası gereği Suriye'ye yaptırımlar var. İran devreye, Hizbullah İran'dan akaryakıt yardımı istemişti. İran'ı devreye sokunca Nasrallah Amerika ama artık yakıtsız kalmasın Lübnanlılar diyerek böyle bir işe soyunmuş vaziyette. Mikati hükümeti IMF ve Dünya Bankası'ndan finansman peşine koşacak diye de haberler var. Daha hükümet kurulduğunu haberini görmedim yayına girdiğim sıralarda ama bugün böyle bir şey gerçekleşebilir. Evet, süremi çok aştım arkadaşlar. Şarkıyı atalım, ben Fas'ı anlatırken Bereket Bey'i arayalım. Çıkışta şarkıyla bitiririz. Bugün çok haftayı çok yüklü bir gündemle bitirdik. Birazdan konuşacağız gazeteci Bereket Kar'la. Fas'ta Kuzey Afrika'nın dikkat çeken ülkesi son dönemde ki meşruti monarşiyle yönetiliyor. Kral var yani. Ama son yıllarda hep siyasal İslamcıların yönetimi altında oldu. Fas'ın AKP'si, Adalet ve Kalkınma Partisi aynı isimle. Seçimlerde dün aktarmıştım size. Gerçekten çok acayip bir tablo çıktı. Tarım Bakanı'nın başında bulunduğu parti büyük bir çıkış yaptı. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi oylarının %90'ını kaybetti. Çok acayip bir tablo bu. Evet, telefon hattımızın diğer ucunda gazeteci, televizyon programcısı Bereket Kar var. Hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Hep Afganistan'ı konuşuyoruz. Son dönemde Taliban'ın ülke kontrolünü ele geçirmesiyle bütün gündemimizi adeta Afganistan kapları oldu ama... Çok hareketli bir coğrafyada yaşıyoruz tabii. Kuzey Afrika'da daha çok son yıllarda Libya'yı konuştuk. Son dönemde de Tunus Cumhurbaşkanı'nın hamlesi dikkat çekiciydi. Bir anda dikkatler dün itibariyle Fas'a çevrildi. Seçimler çok acayip bir tablo çıkarttı ortaya. Adalet ve Kalkınma Partisi, Fas'ın AKP'si dediğimiz parti çok büyük bir darbe almış gözüküyor. Oylarının, sandalyelerinin %90'ını yitirdi. Öncelikle neler oluyor Fas'ta? Neden böyle bir sonuç çıktı dersiniz? Siz takip ediyorsunuz yakından biliyorum.
Evet, yani ifade ettiğiniz şekliyle Kuzey Afrika'daki hareketlilik devam ediyor. Yani bu Tunus hala tabii bitmedi ama şu anda bu seçimlerin olmasıyla Fas'ta dikkatler Fas'a çekilmiş oldu. Ya Fas'ta bilindiği üzere son iki seçimi Adalet ve Kalkınma Partisi almıştı. 2011-2016'da ve bu üçüncü seçimi ve bu Müslüman kardeşleri temsil eden bir parti olduğu herkese biliniyor. Tabii ki bir koalisyon hükümeti kurmakla beraber ama esas olarak kendisi yani hükümeti çoğunlukta kuran parti durumundaydı. Tabii bu son seçimlerde işin gerçeği genel olarak bakıldığı zaman bu partiyi temel sıkıştıran temel soruların başında aslında Fas'taki ortaya çıkan işsizlik, pahalılık, göç sorunu, yolsuzluklar ve sözleşmeli öğretmenler ve memurlarla ilgili yasalar. Yani burada aslında 2011'de ciddi bir hareketlilik başladı ve Arap Baharı da burayı da vurdu ama bir gerek krallık yönetimi gerekse hükümet erken davranıp bir nevi bu hareketliği çaldılar. Bir takım bazı reformlar yaparak kitleleri en azından biraz susturdular. Ama işin gerçeği Fas'ı şu şekilde biliyoruz. Fas'ta ciddi bir toplumsal hareketlilik her zaman olmuştur. Yani bu tabi 1965'lere kadar dayanan öğrenci hareketlerinde ki ayaklanmaları biliyoruz. Ondan sonrası zaten sürekli ama değişmeyen bir şey var. Krallık yönetimi ne yazık ki her ne kadar seçimler, bir takım reformlar yapılsa bile esas son sözü söyleyen her zaman kral olmuştur. Ve kral bir nevi küçük bir hükümeti oluşturur. Yani 3-4 bakanını bizzat kendisi tayin eder ve hükümetin üzerinde başbakan bile buna hiçbir zaman itiraz etme hakkı ve de şansı yok. Bunlar kanunla da belirlenmiş şeylerdir. Şimdi esas seçimlere baktığımız zaman aslında bu format içinde bakmak lazım. Bu seçimlerin gerçekten ne denli diyelim ki demokratik olduğu ve de halkların bu oradaki halkın taleplerini karşılayıp karşılayamayacağı meselesi dışarıdan genel olarak demokratik bir yaklaşımla işte seçimler oluyor, dolayısıyla demokrasi var ve halk birilerine oy veriyor. Hayır, mesele öyle değil. Mesele bizzat basın kendi içindeki bu kurumsallığı çerçevesinde bakmak lazım gerçekten. Orada bu seçimlere katılan partiler, şimdi son seçimlere 31 parti katıldı.
Evet.
Bu partilerin içerisinde liberaller, sağ liberaller, sosyal demokratlar, sol sosyalist partiler de oldu tabii ki, ama bu inların içerisinde iki ana güç ve de parti diyelim bu seçimleri boykot etti. Bunun yanı sıra tabii ki toplumda da ciddi bir aslında seçimlere katılmama yaklaşım vardı. Bu parti
artmış ama biraz değil mi? %43 2016 seçiminde, %50'den fazla çıkmış yine.
Evet. Şimdi o şekilde tabii ki ilan edildi ama işin gerçeği mesela 25.266.000 seçmen, kayıtlı seçmen var. Bunun kayıt altına alınanlar, yani oy kullanma hakkına sahip 25 milyon. Ama kayıt altına alınanlar 17,5 milyon. Geçersiz oy 1,5 milyondur. Geçerli oylar bu genel içerisinde 7,5 milyon civarındadır. Şimdi burada geçerli oyların aslında yapılan hesaplara göre sadece %29'u yani bir gerçek olarak oy kullanmıştır. Yani o oyu geçerli oy olarak sayılabilecek oran %29'dur. Her ne kadar ilan edilen o %50'lik oran esas gerçeği yansıtmıyor. Ve oyların takriben toplumun oy kullanma hakkına sahip olanların %70'i yakınına kadar protesto ya da oy kullanmıyor ya da geçersiz oy kullanmış durumda. Şimdi bu çerçevede böyle bir tablo içerisinde tabii ki işte 102 milletvekiliyle çok krallığa yakın olan bir partinin Ulusal Bağımsızlar Birliği dediğimiz partinin oyu var. Bunun yanında Ulusal Özgürlükçüler Topluluğu'nun 87 milletvekili sandalyesi, Özgün ve Çağdaş Parti de 82 oy sandalye kazandı. Diğerler sosyal demokratlar, işte sosyalist partiler, sol sosyalistler birer sadece milletvekili çıkarabildi. Demokratik Halkçı Parti 34 sanırım sandalye kazandı. Yani dağılıma bakıldığı vakit esas itibariyle FAS'ın bugünkü yönetimini destekleyen ve kralın kararları dışına çıkmayan, Büyük Sahra'yı da FAS'ın bir parçası olarak sayan, oradaki bağımsızlık hareketine tamamıyla karşı duran bir çizgi kazanmış durumda seçimleri.
Şunu sorabilir miyim? Şimdi tabii Türkiye'de Türkiye'nin kendi gündemine de denk düşen bir perspektifle tabii siyasal İslamcılar FAS'ta Arap isyan dalgası o Kuzey Afrika'nın en batısına vurduğu zaman kral hemen bu reform hareketine girişmişti ve yani bunun karşılığında da işte seçim süreçleri bir şekilde başlandı. Ve ondan sonra ikisinin dediğiniz gibi 2011 ve 2016'da İslamcılar sırtladı bunu. Ama artık onların dönemi mi bitti? Rafa mı kaldırıldılar artık? Yani kraliyetin artık ihtiyacı mı kalmadı demek lazım? Neden böyle bir tablo çıktı? Nasıl bu kadar büyük bir yenilgi olabiliyor?
Evet, aslında bu yenilgiyi coğrafyanın, yani Orta Doğu coğrafyasının ve Kuzey Afrika'nın bütününde görmek gerekiyor. Yani Mısır'da başlayan aslında bu darbe, bu siyasal İslam'a, Müslüman kardeşlere direkt ve kendilerine ılımlı olarak niteleyen bu çizgiye karşı ilk darbeyi orada yediler. Ardından tabii ki Tunus'taki her ne kadar iktidara geldiyse peşi sıra olan seçimlerde de orada da oy kaybettiler ve en son işte bildiğimiz üzere sonuçta 25 Temmuz'daki bir nevi müdahale, yapılan müdahale ve bunların iktidar dışına itilmesi meselesi ve şu anda Fas'ta. Bu bir şeyi gösteriyor aslında, işaret ediyor. Siyasal İslam'ın ve bunu temsil eden Müslüman kardeşler ekolünün çizgisinin aslında sistem içerisinde, var olan sistem içerisinde tutunamadığı ve var olan sistem, yani muhalif olamadığı, bir alternatif program sunamadığı, kapitalizmin dışına hiçbir şekilde aslında çıkamadığı ve yolsuzluklara boğulduğu ve buna karıştığı ve mesela Fas'ta gündeme gelen bu durum aslında Müslüman kardeşlerin son kalesinin yıkıldığı şeklinde haberlerle ve yorumlarla doludur. Bu AKP'nin gerçekten Türkiye'ye çok benzeyen bir yanları olduğunu da görmemiz lazım. Yani orada hatta birçok gazetede başlık atmış, lamba patladı, ışıklar söndü şeklinde manşetlerle çıktı gazetelerde. Bu siyasal İslam'ın kendine her ne kadar bir çizgi ilan etti ve geçmişte 2011'de başlayan radikal tekfirci, İslamcı güçlerin ortaya çıkardığı iklim çerçevesinde buradan nefes aldı aslında ve buradan ciddi bir moral kazanmıştı. Ama iktidara geldiği her yerde çifte bir gündemle, bir ajandayla geldi. Bir dışa dönük bir yaklaşım, bir politika, bir de kendi esas hedeflerine yönelik bir politika güttü ve aslında ikincisine yenildiler. Yani kendi ajandalarına yenildiler. Bu konuda da kitleler bunları bir nevi sınamış oldu. Yani bu coğrafyada Müslüman kardeşler sınandılar diyebiliriz. Bu en son şey.
Şimdi ben de 2011'de çok o coğrafyada pek çok insandan daha çok dolaşmış bir gazeteci olarak akıbetlerini hep merak edip duruyordum. Şöyle bir Tunus'taki hamle, yani Fas, tabii Fas'ı konuşuyoruz ama Cumhurbaşkanı Kays Said'in açıklamalarının alt metnine baktığımız zaman ve daha önce de tabii Tunus'taki seküler laik kanadın çıkışlarına, bir kere İhvan'a topyekün paçayı kaptırınca bir daha asla kurtuluş olamayacağı kanaati varmış gibi bir izlenim insan ediniyor. Çünkü onların yerini alan güçler de çok, yani gerek Mısır'da gerekse Tunus'ta dahil olmak üzere çok da böyle şahane halkın taleplerini, ekonomik çıkarlarını gözetecekler diye bir şey de yok. Ama zaten asıl problem bu İslamcıların toplumu dönüştürecek sadece kendi çıkarları, siyasi ve İslamcı hedefleriyle dönüştürme arzularını yerine getirirken farklı da çok da farklı bir şey yapmamakla kalmayıp bir de seçim mekanizmalarını topyekün ortadan kaldırıp toplumun kendilerini değiştirmesini engelleyebilecek güce ulaşmaması gerektiği. Sanki böyle bir hava oluşmuş gibi. Ne dersiniz? Aynen. Çünkü bir kere tüm iktidarı ele aldılar mı asla gitmeyebilirler. Fikri modernizasyon süreçlerinde bu topraklarda oluştu galiba biraz. Ne dersiniz?
Aynen, doğru söylüyorsunuz. Bir de aslında bu ülkelerde işte iktidara ulaşan bu siyasi, bu İslam demin belirttiğim gibi iki ajandayla gelirken bir de emperyalizmle, dış güçlerle çok ciddi sıkı fıkı ilişkiler içerisinde olduğu, hatta bu bölgede özellikle mesela AKP'nin İsrail Siyonizmiyle ve son bildiğiniz üzere 100 yıl projesiyle, Trump'ın 100 yıl projesiyle angaje, öyle bir angaje oldu ki toplumun bütün tepkisini üstüne çekti. Fas'ta başta kadınlar olarak orada siz mutlaka bilirsiniz çok ciddi bir kadın örgütlenmesi var. Bunun yanı sıra tabii ki bu sendikalar var, güçlü sendikalar da var, işçi sınıfının sendikaları var. Bu muhalif güçler tamamıyla Filistin'in yanında duran, yani bunlar ama bunun Müslüman kardeşler mesela Filistin'de Hamas'la çok iyi ilişkiler olmasına rağmen dediler ki biz Filistin davası için biz bunu onayladık, bu anlaşmaya imza attık son normalleşme anlaşmalarına ve İsrail heyetini, uçağını ilk karşılayan heyet bu Müslüman kardeşlerden oluşan ve AKP'nin yöneticileri oldu. Tabii ki bu tamamıyla sadece kendi düşünceleri sahip oldukları o ifade ettiğimiz iktidar nimetlerini bırakmamak, bunları sonuna kadar savunup geliştirmek, demokrasiye, insan haklarına, kadın haklarına inanılmaz bir karşıtlıkları söz konusu. Bunlara hiçbir şekilde taviz vermeyen ve daha çok ekonomik ve ticari alanlara saplanan ve burada doğal olarak da bu sistem içerisinde büyük yolsuzluklara imza atan güçler konumuna geldiler. Bu onları çok büyük bir şekilde teşhir etti ve toplum bunları affetmedi. Ama diyelim ki burada böyle bir iktidar çıktı da kazananlar gerçekten toplum, halk mı kazandı? Bana sorarsanız hayır. Yani orada ne yazık ki Fas halkları kazanmadı. Burada ama bir darbe indirmiş oldu en azından bu siyasal İslam çizgisine ve bunun bölgede artık ben bundan sonra belki Türkiye'de hala bu lambanın nasıl patlatılacağı meselesi tabii ki ayrı bir tartışma konusu. Evet, evet. Ama buna sıranın giderek geldiği ve bölgenin bütününe yönelik o emelleri ve şeylerin tamamıyla peş peşe çöktüğünü görüyoruz.
Peki. Çok teşekkür ediyorum değerlendirme için.
Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.
Evet. Gazeteci, televizyon programcısı Bereket Kar'la görüştük. Değerlendirmelerini aldık Fas'taki seçimlerle ilgili. Moreza Mis Gitar'la veda ediyoruz bu hafta efendim. Pazartesi görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki...
Biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var. Filistin'den, Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.